Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İlhan İlhan, yayını hazırlayan Muzaffer İlhan Erdost, 1. kaset, 1. yüz, Onur Yayınları, Kasım 1995. Altı Nokta Körler Derneği stüdyosunda seslendirilmiştir. Seslendiren Figen Karadağ. Muzaffer İlhan Erdost, sunuş için. Sininin taşında doğum yılı değil de yaşamdan ayrıldığı günün tarihi yazılı. 7 Kasım 1980. Onu ölümsüzleştiren, öldürümün anlamını tarihsel dönemiyle vurgulayan bir gün olduğu için. Şimdi daha iyi kavruyorum ölümü. Bilinçli varlığa, biçimlendiğimiz canlı bedenimize dönüşmeden önce, nasıl o henüz dünyaya gelmemiş ve olmamış kendimizi bilemezsek, ölümle buluştuğumuz uğrakta, örgenlenmiş bedensel varlığın çözülerek ve dağılarak evrene döndüğümüzde de bilemeyeceğiz bir zaman var olmuş olan kendimizi ve bildiğimiz, bilincimize vardığımız şeyleri. Ne bir gün can alıp soluk almaya başladığımızı ve ne de bilincimize vardığımız yaşamımızı. Ölüm bu. Biliyorum şimdi. İlhan'ı ve öldürülüşünü anlatarak ölümü değil, öldürümü ve daha önemlisi özgürleşme savaşımının karşısına çıkan, azgınlaşan ve yoğunlaşan öldürümleri anlatmış olmanın duygusunu taşıyorum. İlhan'ın öldürülüşü, İlhan'ın kişiliğinde, insan olarak niteliklerinde, düşüncesinde ve bu düşüncesine bir ölçüde gerçeklik kazandırabildiği yayınlarla kendini bütünleştirenlere, kendini özgürleştirenlere yönelmiş bir saldırı olduğu için ölümü tarihsel anlamda toplumsallaştırıyor. Yani ölümü ölümsüzleştiriyor. Biri bizim uğradığımız, hepimizin uğradığı saldırının orumlayıcısı olarak canını verdiği zaman onun saldırıya uğrayan canında biz hepimiz saldırıya uğramış olduğumuz ve bizim için biri canıyla canımızı, onurumuzu, özgürlüğümüzü koruduğu için. Yaşadım. Ölüm acısı yakıcıdır. Şimdi biliyorum. Zaman acıyı da dindiriyor. Zaman bazen sıcak bir ana, bazen usta bir öğretmen ya da zorlu bir düşman gibi acıya kabuğunu örüyor. Burada acının doruklaştığı ve öldürümün anlamının açıklandığı yazı ve şiirleri okura bir kez de toplu olarak ulaştırırken amacımız okuru acıyla vurmak değil. İlhan'ın canıyla simgelediği yaşamın değerini, insan onurunun öldürülemezliğini, toplumun ileriye devindiren değerleri ve hepsinden de önemlisi özgürlüğün değerini, koruma direncini yığınsal güce dönüştürmektir. Kitabın düzenlenişinde karşılaştığım güçlüklere de değinmeliyim. İlkin yazı ve şiirleri yazılışlarındaki zaman sırasına göre düzenlemeyi düşündüm. Sonra farklı bir yöntem uygulamanın daha uygun olacağı kanısıyla şiirleri 4 bölüme ayırdım. 1. bölümde İlhan'ın ağabeyi Ozanların şiirlerini, 2. bölümde İlhan'ın akran ve özellikle de onun arkadaşı Ozanların şiirlerini, 3. bölümde de yaşları İlhan'dan küçük ve daha çok da İlhan'ın ölümünden sonra tanıma olanağı bulmuş kardeşlerinin şiirlerini. Bazı ayrıksılar dışında yaşlarına göre sıraladım. Benim yazdığım şiirleri de aldığım 4. bölümde aile içi şiirleri topladım. Şiirlerin son 2 bölümünün hazırlanmasında karşılaştığım güçlükleri bugün de yenebilmiş değilim. Bu bölüme girmesi gereken bazı şiirleri şu ya da bu nedenle kitabı almadığım için üzülüyorum. Kitabın 1 bölümü de İlhan'ı bütünleyen Türküler Günlüğü'nden oluşuyor. Türküler Günlüğü aslında İlhan'a mektupların içerisinden hazırlanmış bir derlemecik. İlhan'a mektuplardan hazırlayacağım derleme içerisinde farklı bir yeri olacak olan Türküler ve Alaz'la ilgili anıları İlhan İlhan'a almanın kitabın özüne daha uygun olacağını düşünerek. Bir de şu, bu kitap kuşku yok ki toplumsal tepkinin, insanlığın evrensel tepkisinin bazı kalemlerde ve fırçalarda uç veren biçimlenişi. Bu kitap varlığını kitabın oluşmasında katkısı olan yazarlara, ozanlara, sanatçılara ve onların toplumsal düşünceleri ve duyguları dile getirmiş olması anlamında ki hiçbir ürün toplumsal olarak oluşmuş duygu ve düşüncelerden soyutlanamaz, yurt içinde ve yurt dışında İlhan'ın öldürülüşü karşısında duyarlılıklarını, acılarını, dirençlerini şu ya da bu yolla dile getiren hemen herkese borçlu. Ve kitap olarak gerçekleşmesinde katkısı bulunan İlhan'ın yakından sevdiği emekçi kardeşlerine de. Ekim 1983. Yeni baskı için. Anı kitabı yayınlamanın güçlüklerini açıklamak zor. Özellikle de bu anı kitabı, İlhan'ın canı alınmış tüm kardeşleriyle bütünleşen canlı bir kitap ise. İlhan İlhan'ı yeniden yayınlamamızı isteyenlerin ağır basmasına karşın, sorulması olası sorulara kısa bir yanıt yetebilir. İlhan İlhan'ı yeniden yayınlamamızın amacı tecimsel değil. Yeniden düzenlenen baskısıyla İlhan İlhan'ın önemli bir eksiğinin giderildiğini sanıyorum. Göz kendini görmezmiş. İlhan'ın öldürülüşünün ilk baskıda anlatılmadığını dostların eleştirilerinden sonra görebildik. Erbil Tuşalp'ın yazısıyla da bu eksiklik giderilmiş oldu. İlhan'ı yitirişimizin bizim yaşamımızdaki özel yeri ile öldürülüşünün toplumsal ve evrensel yeri arasındaki duyarlı dengeyi bulabilmek benim için ne kadar zor. Hele zaman beni onu yaşamdan, benden ayrıldığı anın daha uzağına getirdiğinde öznel ile nesnel olan arasındaki duyarlı sınır sürekli değişerek yeniden oluşuyorsa. Korkuyorum da. Tarih beni İlhan'ı öldürümün anlamını bir kez de duygusallığımla yaralamış olmakla yargılayabilir diye. Ölmüş olanlar ölümün adını da bilmezler. Ama onlar bize akışmış ve bilincimizde bizimle yumuşaklaşmışlardır. Bizim bilincimize katışmış olarak bizimle birlikte duyguları, bizimle birlikte düşündükleri sanrısı bir gerçeklik gibi soluklanır. İşte o. Ben olarak eklemek isterim. Acı çektim ve acılarımı yazdım. Ama kan güdücü olmadım. Kini beslemek de değil amacım. İnsanın insan olan zihinsel, biçimsel, özünün bedensel varlığına egemen olmasını sağlamak, insanın yabanıl, hayvansal özünün gizini, karanlığı ışık altına alarak bitirmektir genel amacım. Öldürümcüleri, öldürümde şu ya da bu ölçüde yer alanları, toplumun ve giderek insanlığın yargılanması, derinden sarıp kuşattığı, kendilerini yargılamış, mahkum edilmiş olmaktan, kendileri de kurtaramadığı, onlar ve ardılları can almaktan geri durmuş olduğu ölçüde, İlhan bu yüzden yaşamlarını koruyabilmiş olanların bedenlerinde soluk almış olacak. 17 Ekim 1985 Ankara 7 Kasım 1995 baskısına. Bir yazımın adını İlhan'ın ikinci öldürülüşü koymuşum. Benzetilebilirse bu baskısıyla İlhan İlhan ikinci öldürülüşünü çığlıklıyor. İç düzenlemede önceki yöntemi izledim. İlk baskılardaki sıralamayı olduğu gibi korudum. İlk kez bu baskıya alınan yazıları, karikatür, resim ve fotoğrafları yeni bir bölüm olarak sona ekledim. Yeni bölüm, Öldürüm ve İlhan'ın ikinci öldürülüşü. Öldürümü anlatan yazılardan, onu anlat işte, İlhan için yazılmış yazılardan, İlhan Erdost yazıtı, şiirlerden, bütün kardeşler, yazışma ve notlardan oluşuyor. Öldürüm ve basın kesiminde İlhan'ın öldürülüşünün resmi olarak açıklandığı bildiri, bu bildirinin yayınlandığı iki gazetenin, Cumhuriyet ve Milliyet, birinci sayfaları, BBC'nin Londra Radyosu'nun öldürümü duyuran metni, öldürüm olayının yer aldığı Türkiye ve Batı basınından alınan küpürlerden oluşmuş ve İlhan'ın 10. yılında yayınladığımız broşürün ön ve arka kapaklarında yer alan iki kolaj, yargılama aşamasına değin, öldürümün olayının yer aldığı gazete ve dergilerdeki haber yazıları, zamansal dizini yer alıyor. Basında işkence ve 12 Eylül kesiminde İlhan'ın dövülerek öldürüldüğü Mamak Askeri Cezaevini tanıtan bir dizi yazının yayınlandığı Milliyet'in ilk sayfası, gene İlhan'ın öldürülüşünün de içerisinde yer aldığı işkence sonucu ölümleri değerlendiren haber ve yazılardan bir kesit sunuluyor. Öldürümün anlatıldığı kesimde farklı yerlerde ve farklı zamanlarda yayınlanan yazılarda öldürüm olayının yinelenmiş olmasını okurun anlayışla karşılayacağını umuyorum. İlhan için yazılmış şiirlerden ezgilenenler ayrı dizge içinde belirtildi. Gene İlhan için yazılmış şiirlerden bazılarını Işık Yenersu seslendirdi. Ve bunlar Işık'ın düzenlemesiyle İlhan'ın Türküsü adıyla kasetleşti. Eklerde İlhan Türküsü kasetinin kapak düzenine ayrıca yer verildi. İlhan, öldürümünün anlatımının boyutlarını genişleten Turhan Selçuk'un çizgisi, Ertan Aydın'ın kargası, öldürümü betimleyen resimlerden bir seçme ile ölümün benim yalnızlığımı büyüten yönünü betimleyen yalnızlık ezgilerinden oluşan resimler. İlhan'ın anısına adanan kitap ve yazılar, İlhan İlhan'ı bütünleyen belgeseli oluşturdular. Neyriye Özkan'ın yazısı ile İlhan'ın İkinci Öldürülüşü adlı yazımın bir bölümü dışında yargılamaya ilişkin belge ve bilgiler bu kitaba alınmadı. Şunları da eklemem gerekiyor. İlhan İlhan acı bir kitap. Ya da acılar kitabı. Bu nedenle yeni baskısını yapmakta duraksadım çoğu kez. Zaman acılara kabuğunu örse de her dokunuşta, her okunuşta acı yineleniyor. Ve her yeni okuyan için acı kendini yeniliyor. Ama şimdi İlhan İlhan'ın acıları örten daha kapsamlı bir işlevi var. İlhan İlhan bir dönemin gerici zorunu simgelemekle kalmıyor, siyasal bir öldürümün toplumsal yankılanışlarındaki genişliği ve derinliği saptamamıza da olanak sağlıyor. Çünkü yazılmamış olanlar da okunuyor bu kitapta. Hemen hiçbir siyasal örgütü, bir derneğimizin özel ödülü dışında, hemen hiçbir meslek örgütünü, hiçbir sınıf örgütünü ve dahası hiçbir kitle örgütünü kımıldatmamış İlhan'ın öldürülüşü. Kişi olarak duyulanlar, aynı kişilerin katıldığı örgütlerde örgütlü bir sese, söze, eyleme dönüşmemiş. O zaman da, şimdi de. Yalnız İlhan mı? İlhan İlhan, siyasal bir öldürümün anlamında öznellikten yalıtılamamış toplumsallığımızı bir film banyosunda olduğu gibi pozitif ve negatif noktaları sessizce ama belirgin bir biçimde duyumsatıyor. Bu nedenle de İlhan İlhan, özgürlük savaşımcılarının önüne çetin sorular koyuyor. Ağıtlar ve acılar o günün kuşatmasından soyutlanır. Ve bugün de ağıt ve acı olarak algılanırsa İlhan, işte bu kez ölmüş olacak. Onu bu kez biz öldürmüş olacağız. Haziran 1995, Ankara. Erbil Tuşalp, İlhan'ın öyküsü. Acı haber tez ulaşır. İlhan'ın öldürülmesi ile ilgili gazetemin kapatılmasını Bağdat'ta savaşta öğrendim. O gün Irak askerleri İranlı tutsaklara iyi davrandıklarını kanıtlamak için bize kampları gezdirmişlerdi. Mihmandarımız tutsaklara Cenevre Anlaşması'nın öngördüğü koşullardan daha iyisini sağladıklarını belirtmiş, tutsak kamplarında insan haklarına aykırı davranılmadığını söylemişti. Basın merkezinde yüzlerce gazeteci vardı. Herkes yüzüme şaşkın bakıyordu. Ve ben İlhan'ın öldürülmesinde kimseye anlatamıyordum. Gazetenin kapatılmasını anlamaları ise mümkün değildi. Türkiye örneklerinde özgün bir yeri var İlhan'ın öyküsünün. 5 Kasım 1980. 6. kata geri getirildikleri zaman içeridekiler için zaman oldukça geçti. İki kardeş, arkalarında aynalı odaya geçirilen kapının yanındaki boş kanepelerden birine uzandılar. Ters tavandan, üzerlerine dökülen hamam böceklerinden korunmak için yüzlerine ceketlerini örttüler. Olmadı. Kapı girişindeki boşluğa bir kanepe çektiler. Ve tek kanepede, altıncı katın, komşu duvarlarını delen işkence seslerinin, alçalan ve yükselen dalgaları altında uyur gibi durmaya çalıştılar. Sabahın ilk saatlerinde ikinci kez getirildiler. 28. Tümen'in 4 No'lu Nizamiyesi'ne. Polis memuru Ziya Şencan, iki kardeşi Nizamiye'ye teslim etti. İlhan ve Muzaffer Erdost'un evlerinden alınan 2-3 kitap ile emniyet ifadesinden oluşan dosyayı adli müşavirliğe götürdü. Nezarethaneye yeni gelenler oldu. Bir ara küçük odada durulacak yer kalmadı. Bir kısmı gözaltına alındı, bir kısmı Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Bir kısmı da serbest bırakıldı. Saatler geçti, gelenler gitti. Akşam oldu. Erdost kardeşler yalnız kaldı nezarette. Polis memuru Ziya Şencan 19.30'a doğru çağrıldı. Erdost kardeşleri geri emniyete götürdü. 7 Kasım Cuma sabahı yeniden getirildiler aynı yere. Kendilerinden sonra gelenler gitti, gelenler gitti. Gene yalnız kaldılar. 28. tümenin servis arabaları çıkıyordu. Bugün de kaldık diye düşündü iki kardeş. O sırada kendilerini getiren polis memuru adli müşavirliğe çağrıldı. Ziya Şencan biraz sonra döndü. Acı İlhan Bey dedi. Çok acı. Pencerenin önünden geçerken acı olan ne olabilirdi diye düşündüler. Nezaretin kapısında İlhan'a gözaltına alındığını söyledi. Yalnız İlhan mı? İkisi de gözaltına alınmıştı. Nedeni belirtilmiyor dedi. Dört nolu kapının karşısında açıkta amcaları İsmail Erdost, Muzaffer'in eşi Rana arabada bekliyorlardı. Ziya Şencan izin aldı. Amcaları İsmail arabasıyla geldi, bindiler. Tümenin içerisinde tepede askeri cezaevinin dış nizamiyesi karşısında indiler. Polis memuru ile Muzaffer 5-10 adım kadar ilerlemişti ki İlhan arkalarından "Ağabey!" diye seslendi. "Baksana, Rana ablam ağlıyor." Muzaffer geri döndü. Kaç kez içeri girdiğini ama hiçbirinde ağlamadığını anımsattı. "Bu başka bir şey gibi geliyor bana," diye yanıtladı Rana. Ayrıldılar ve dış nizamiyenin kapısına yürüdüler. Bir süre sonra içeri aldılar onları. Arandılar, kelepçelendiler ve A blokun dış nizamiyesinden iç nizamiyesine getirildiler. Merdivenli, daracık bir yerdi. Kayıtları yapıldı. Formları doldurdular. Suçlarını bilmiyorlardı. İlk yaz basım evinde yasak yayın bulundurdukları için gözaltına alındıklarını öğrendiler. Ve suçlarının karşısına yasak yayın yazdılar. Merdivenin aşağısına indirildiler. Fotoğrafları çekildi yan yana. Saçları ve bıyıklarını kestiler. Yeniden fotoğrafları çekildi. Sırtları duvara dönük merdiven basamağına, daha önce gelenlerin yanlarına sıralı durdular. Hazır oldu. Başlar kalkık. İki kişi daha getirildi. Erdost kardeşler aşağıdaki nezaretten tanıyorlar. Yazıcı eri Eyüp Ergün'ü yüzbaşı çağırtmış. Çıktı merdivenli odadan. Bir süre sonra geldiğinde "Hay Allah" dedi ve başını iki yana salladı. Merdivenli odanın bir çizimini yapmak gerekti. Bir oda değil gerçekte. Bir merdiven ile alt ve üst uçta iki sahanlık. Üst sahanlıkta küçük bir masa. Yazıcı er Eyüp Ergün masada. Alt sahanlıkta fotoğrafçı erin Fuat Çoker masası. O da dışarıdan, belki yüzbaşının yanından geldi biraz önce. Yazıcı er Eyüp Ergün, adli müşavirliğin gözaltına alma yazıları içerisinden birini masanın ortasına öyle kendiliğinden duruyormuş gibi eğik koymuş. Aşağı sahanlıkta oturan fotoğrafçı er Muzaffer'e yakınlık gösteriyor şimdi. "Hastasın herhalde. Çömel istersen." "Ben mi?" diyor Muzaffer, bir tuzak olduğunu düşünerek. "Hasta değilim," diye ekliyor. Gergin havanın, küfür ve dayak, aşağılanmanın yerini anlaşılamayan bir dostluk havası almış gibi. Ardından hangisinin büyük olduğunu soruyor. İlhan, Muzaffer'e başını çevirerek, "Ağabeyim," diyor. Yazıcı Eyüp Ergün, masanın üzerine daha önceden çıkardığı adli müşavirliğin gözaltına alma yazısına bakıyor. "Muzaffer Erdost," diyor. "Benim," diyor Muzaffer. İlhan 1944 doğumlu. Muzaffer 1932. Eyüp Ergün, "Tu, bir yanlışlık olacaktı," diyor. Sonradan bilecek Muzaffer, adli müşavirlik kararında doğum tarihinin 1952 yazılmış olduğunu. Yani İlhan'dan küçük göründüğünü. Hangisi Muzaffer, hangisi İlhan? Ya hangisi büyük kardeş, hangisi küçük kardeş? Tu, bir yanlışlık olacaktının anlamını. İlhan nasıl düşündü bilemeyeceğiz. Ama Muzaffer bunu her gece olayı yeniden yaşarken bilincine doğru ağır ağır sızladığında anlayacak. Yazıcı er Eyüp Ergün manyetoyu çevirdi. Kademeyi arıyor. C blokta İki gözaltı var. Küçük araba olmaz. Anlarsın ya. Karşıdan gelen sesleri dinliyor. Yapma be. Büyük araba yok mu? Başını yana çevirmiş. Elini avizenin önünde tutuyor. Reo mu var? Reo olur. Reo'yu gönder, diyor. İlkin C bloka uğramasını söylüyor. C bloka telefon ediyor. İki gözaltı var. Siz araba istemeyin. Biz istedik, diyor. Muzaffer, küçük araba, büyük araba, Reo sözlerini duyuyor. Algılıyor ama anlamını düşünemiyor bile. Bu cehennemi andıran odadan bir an önce çıkacakları için bir bakıma rahatlıyor. Eyüp Ergün'ün masasına bir başka yer iki tabak içinde akşam yemeğini bırakıyor. Nohut ve bulgur pilavı. Öyle anımsıyor Muzaffer. Daha Mart ayında içeri girdiği için biliyor. Saat 6 olmalı, diyor. Bir saat olmuş geleli. Yazıcı Eyüp yemeklere bakıyor. Yüzünü buruşturarak eliyle itiyor önünden. Bir daha telefon ediyor C bloka. Üçüncü kez telefon ettiğinde ekibin çoktan gelmiş olacağını söylüyorlar. Bir gardiyan eşyalarını yeniden arıyor. Bunlar, diyor, özel adamlara benziyor. Ama birazdan hiçbir özellikleri kalmayacak. Biraz subay giriyor odaya. Ardından iki er. Diğer erler kapının hemen hizasında. Erlerden biri, İbrahim Keskin, görüşlerini soruyor er dostlara. Sol yanıtını alıyor. Başını sallıyor er. İki er önde, iki er yanlarında, ellerinde çantaları çıkıyorlar merdivenli odadan. Kapı çıkışı boşluğunda eşyalarını aramak için durduruluyorlar. İki er İlhan'ın başında, iki er Muzaffer'in. Assubay Şükrübağ, 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz. İçerisi sizin zehirlediklerinizle dolu, diyor. İlhan daha eşyalarını toplarken Muzaffer'in kollarından çekip haydi arabaya, diyorlar. Tekme ve coplardan kurtulmak için kapı çıkışına, arkası yaklaştırılmış cezaevi arabasına bir an önce binmeye çalışıyorlar. Arabanın arka basamakları içeri doğru eğrilmiş. Çekme halatı kancasına basarak kendisini arabaya atıyor. İç bölümde sol yandaki sıraya oturuyor. Dışarıdan gelen sesleri duyuyor. Bağırmaları, cop ve tekme seslerini. İlhan giriyor içeri. Biraz şaşkın. Muzaffer'in karşısına, sağ köşeye oturuyor. İki kardeş birbirlerine gülümsüyorlar. Acı bir gülümseyiş. Ki oturdukları bölmeye ilkin çavuş olan er, Ahmet Şeker dalıyor. Ardından ötekiler. Çavuş, elindeki copu uzatarak bir şey söylüyor. Hırslı ve öfkeli. Muzaffer ne diyor şaşkın şaşkın bakarken? İlhan kalkıyor. Çavuşun elindeki copla gösterdiği yere, Muzaffer'in iki adım sağına dikiliyor. Muzaffer de hazır ola geçerken, önce ellerine, sonra nerelerine gelirse vurmaya başlıyorlar. İki yer İlhan'a, iki yer Muzaffer'e. Muzaffer, arabanın hemen karşısına gelen küçük parmaklıklı penceresinden Assubay'ın şoför mahalline ağır ağır geçişini görüyor. Hava güneşli değil ama aydınlık henüz. Araba hareket ediyor. Muzaffer yüzüne, sırtına, başına inen darbeler arasında yeteri kadar dövdüklerini düşünürken arabanın A blokun tel örgülerini birleştiren kapısından çıktığını görüyor. Muzaffer birkaç dayaktan sonra bağırmaya başlamıştı. İlhan bağırmıyor hiç. Dövme aralıksız, amansız, olanca şiddetiyle devam ediyor. Araba ağır gidiyor. Bir an Muzaffer'in yakasından sarılan erlerden biri söverek yana çekiyor. O zaman İlhan'ın araba zeminine yüzü koyun düşmüş olduğunu görecek. Tekmeleyip copluyorlar İlhan'ı. Yüzüne inen yumrukların ve copların şaşkınlığı içinde İlhan. İlhan'ın elleri üzerine yavaş yavaş güçlükle doğrulduğunu görüyor.